selam ve rahmeti, afiyet ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Efendim, uzun bir aradan sonra bugün bu programda canlı yayında yine siz güzel insanlarla beraberiz. Tabii yazın izinleri, yazın çok meşgaleli olan misafirlikleri vesaire zaman zaman insanı programlarından koparabiliyor. Bazen de diyorsunuz ki hem ben dinlenmiş olayım hem dinleyiciler dinlemiş olsunlar. Çünkü insanlar tabii ki yazın köylerine gidiyorlar, izne ayrılıyorlar. Bir dönem için uzak kalıyorlar hem programlardan hem programları sürekli takip edebilmeden. Ama her şeye rağmen fırsat bulduğumuzda, imkan bulduğumuzda biz yine buralara koşturup geliyoruz. En azından diyoruz ki bizler buradayız inşallah. Burada olmaya devam edeceğiz. İmkanımız yettiğince Rabbim lütuf buyurdukça. Mevlam'dan temenni ve niyazım bizlere merhamet etmesi. O merhametliler merhametlisidir çünkü. O Rahman ve Rahim olandır. O din gününün sahibidir. Muhtaç olmayandır, muhtaç olunandır. Her şey ona döner. Çünkü her şey ondandır. Çünkü her şey ondandır. Çünkü o sonradan olanlara benzemeyendir. O Rab'tır, o ilahtır. İnsanlar fakirdir. O ganidir. İnsanlar bakirdirler, cimridirler. O cömert olandır. O verendir, o alandır. Hesap sorandır, hesap sorulamayandır. O bize merhamet etsin. Bize rahmet etsin inşallah. Efendim, bugün programımızın başına başlarken bir iki küçük açıklama ve ondan sonra inşallah bir sohbet edelim. Ezanımızdan sonra, yatsı ezanından sonra da inşallah biraz telefon alırız. Bugün böyle bir hasbihal olmuş olsun inşallah. Efendim, çarşamba günü saat 5'ten sonra inşallah, özellikle Akyurt'ta olanlar için söylüyorum. Oradan eskiden beri, öteden beri, gerçi zaman zaman gittiğim konferans yaptım ama bu aralarda da çok yoğun talep var. Çarşamba günü inşallah Mevlam, bu çarşamba, 2 gün sonra yani, lütuf buyurursa orada bir konferans vereceğiz. Onların bir düğün salonu varmış, büyük bir düğün salonu, orada inşallah akşamüstü saat 5 ve sonrasında. Tabi herkese açık bir program, herhangi bir davetiyesi falan gerekmeyen bir program. Ankara'dan gitmeye gerek yok. Ben özellikle Akyurt'ta olan akrabalarınız varsa onlar için söylüyorum. Onları haberdar edersiniz. Efendim, başka bir duyuru. Ayın 24'ünde, yine bu ayın 24'ünde saat 6'da inşallah, akşamüstü 6'da, ona 18'de yani, Etimeskut'ta bir düğün salonu var ama şu anda doğrusu ben de ismini tam hatırlayamadım. Sincan'da yine böyle bir talep vardı. Sincan'daki düğün salonu küçük gelecek diye düşünüldüğü için Etimeskut yolu üzerinde büyük bir salon varmış. 2000 kişiyi alabilen bir salon. Yine böyle bir talep söz konusu oldu. İzinlerini almışlar. Yine orada da inşallah ayın 24'ünde, bu ayın 24'ünde, salı gününe denk geliyor. O gün inşallah saat 18'de de Etimesut'taki o salonda olacağım inşallah. O da herkese açık. Herhangi bir davetiye bilet almanıza gerek yok. Sadece çocukların gelmemesini özellikle rica ediyoruz. Orada bir program yapacağız, bir sohbet yapacağız. Tabii sohbetlerimizin mevzuları burada neyse orada o. Aynı konular, benzer konular. Yine Sincan'dan, tabii son görüşmeler yapmadığım için çok net bilgiler notlar almadım doğrusu. Çünkü o kadar iç içe girmiş ki konferanslar. O programdan önce Sincan'dan da iş adamı kardeşlerimiz sağ olsunlar. Onlar bunu Allah rızası için yapıyorlar. Kimsenin buradan bir kuruşluk, tek bir satırlık menfaati yok. Onların da yok, bizim de yok. Sadece hocam Sincan'da Eti ve Suda insanlar sizi seviyorlar. Bir arada sizi görmek istiyorlar yakından. Sohbetinizi sizden canlı yerde dinlemek istiyorlar deyince olabilir dedim ben de. Önce camide düşünüldüm. Ama caminin ortamının çok müsait olamayacağı, çünkü kalabalık olacak diye düşünüldüğü için izinlerinizi alın dedim. Benim için problem yok, Allah'ın izniyle geliriz konuşuruz dedim. Onlar da sağ olsunlar. Sincan'dan Eti Mesut'a kendi arabaları var. Taşımacılık yapanlar arkadaşlarımız. Sanıyorum bir öyle bir görevleri de var, işleri de var. Çünkü bana dediler ki hocam otobüslerimiz var, biz isteyenleri Sincan'dan oraya taşırız dediler. Sincan'da zannediyorum bu konuda gerekli duyuru yapmışlardı kardeşlerimiz. Şimdi Ankara yönelik olan konferanslar bunlar. Başka türlü sohbetler var tabii ama daha küçük çaplı, düğün gibi. Onlar çok özel şeyler tabii. İstanbul'daki programlarımız devam ediyor tabii. Zaman zaman gidiyorum. Bu peşime yine gideceğim inşallah. Mevlam lütfederse. Ramazan ayı geliyor. Çok soruyorsunuz hepiniz. Hocam Ramazan ayında neredesiniz diye. Hangi kanaldasınız? Onu ben de bilmiyorum. Rabbim biliyor. Rabbim nerede lütfederse orada olurum. Hiçbir yerde konuşma derse bu sene sizin gibi ben de evimde sahur mu yaparım? Onun için henüz bu konuda net bir şey söylemiyorum. Rabbim ne dilerse, neyi hayırlıysa bizim için ve sizin için o lütfedilir inşallah. Bir gelişme olunca ben bu konuda sizlerle konuşurum inşallah. Henüz o konuda bir şey düşünmedim doğrusu. Yine geçenlerde Sivas'ta gidip bir konferansımız vardı. Bilmiyorum sizinle paylaştım mı onu. Çok bereketli bir programdı. Çok güzeldi. Sivaslılar bu konulara maşallah çok içten böyle muhabbetli elhamdülillah. Çok güzel bir program oldu orada, onu söyleyeyim. Ben bütün Sivaslıları bu noktada tebrik ediyorum. Biliyorsunuz Hedef Radyosu için biz bir ay öncesinde bir program yapmıştık. Hedefimiz radyomuzun daha güçlü hale gelmesi içindi. Demin Kemal Beylerle görüştüm. Beni sevindiren o haberi aldım netice itibariyle. Yükselticimiz diye ifade edeceğim programımızı uğruna yapmış olduğumuz o önemli aygıt bugün veya yarın İstanbul'a gelmiş olacak. İnşallah önümüzdeki hafta içinde radyomuz 3-4 kat daha güçlü hale gelmiş olarak biz program yapacağız. O bir müjdemiz bizim. Ben onu da size paylaşmak istedim. Sizlerin emeğinizle olan bir şey bu. Şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bizi sevindiren bir gelişmeydi o. Onu hemen ileteyim. Biliyorsunuz kardeş bir radyo, Arifan Radyosu da benden böyle bir talepte bulundu. Hocam bizim de bu tür sıkıntılarımız var dediler. Bizim için de bir program düşünür müsünüz Asr-ı Saadet? Ben hiçbirine hayır diyemeyeceğimi ifade ettim. Yeter ki Ezan-ı Muhammed'i yayınlansın bu radyolardan. Bu bile yeter bana. Eylül ayında düşünmüştük fakat salon problemi olduğu için Aralık ayına. Yani Ramazan, Kurban Bayramı'ndan bir 30-40 gün öncesinde o radyomuz içinde böyle bir program yapacağız. Onu da duyurmuş olayım inşallah. Gerisi zamanı gelince Mevlam lütfeder söylerim. Bugün birkaç telefon daha aldım. Zannediyorum istek programlarında bir kardeşimiz belki herhalde oradan yansımış. Bir cenaze olmuştu. Onunla ilgili bir bilgi vermiş. Onun için çok telefon gelmiş eve de. Dostlara da gelmiş. Bana da çok geldi. Pazar günü gitmem gereken 4-5 düğün vardı. Gidemedik tabi birine hariç hiçbirine gidemedik. Çünkü öğle namazında Karşıyaka mezarlığında olmam gerekiyordu. Bizim bir yeğenimiz vardı. Onun yeğenimiz buradan evlendi, Ankara'dan evlendi. Hanım gelinimizin, hanım kızın annesi vefat etti. Özürlü bir, felçli bir bayandı, çok muhterem bir insandı. Çünkü hep güzel şeyler bahsettiler cenazede. Ben iki defa görmüştüm kendisini. Güzel şeyler. Hatta bir özelliğini şöyle bahsettiler, ben onu iletmek istiyorum. Henüz ezanımıza var değil mi? İki dakikamız var. Dediler ki hocam gençlik yıllarında böyle tandırda ekmek pişirirdi bu bayan. Eve gelinceye kadar sepetin yarısını boşaltırdı, dağıtırdı. Böyle muhterem, cömert bir insandı. Mezarlıkta herkes cömertliğinden bahsetti. Ben ona katılmak durumunda oldum o cenazeye. Bir görevdi. Çünkü duasını mezarında ve talkinini benim yapmam gerekiyordu. Onun için katılamadım düğünlere. Cenaze olayı da o. Bir de benim bir hocam pazartesi günü vefat etti. Onu da dilerseniz ezandan sonra paylaşalım. Ezanımız yaklaşıyor. O farklı bir hocamdı. Onu ben sizinle paylaşayım ama hemen ezandan sonra efendim 91.8 Hedef Radyosu'ndan ayrılmıyoruz.
Ankara için yatsı ezanı.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Ve selamların en güzeli, Rabbimin selamıdır o. Rahmetin en güzeli onun rahmeti değil mi? Kapılar açılmaz mı onunla? Kapılar açılır onunla. La ilahe illallah. Allah'tan başka Rab yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve Muhammed Resulullah. Muhammed Allah'ın Resuludur. El-Hak, buna iman edenler hidayet buldular, buna iman edenler kurtuldular. Aslında Nebi Aleyhisselatü Vesselam La İlahe İllallah'ın, Allah'tan başka ilah, Rab, sahip yoktur. Bu muhteşem imanın ve ikrarın anlamını ifade mahiyetinde şöyle diyordu. Ben onu bunlar deyinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Bu hadisi İbn-i Mace rivayet edecekti. Umirtu en ukatilen nase hatta yekulu la ilahe illallah. Fe izâ kâluhâ asamu minni dimâuhum ve emvâluhum illâ bihakkihâ. Bunun anlamı şuydu, harp halinde dahi bir kavim La ilahe illallah derse Nebi Aleyhisselatü Vesselam sulh için bir ortam ifade buyuruyorlardı. Aslında gelin ortak bir kelimeye Allah'tan başka Rab olmadığını takrire diyen ayeti kerimenin de anlamı şuydu. Yeryüzünde tek ilahı kabul eden bir insanlık alemi meydana getirmek. İslam buna kapı açıyordu. Kendi dininde sabit kalmak şartıyla İslam. Yani Müslüman, yeryüzünde en azından insanlar bir Allah var desinler. Ama Müslüman kendi dinini, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetini ve Kur'an'ın hakikatini onlara tebliğe devam edecek. Burada tehavün söz konusu olamaz. Burada geri adım söz konusu olamaz. Ve devam ediyordu Fahri Kainat. İnsanlar bunu söylediklerinde, en güçlü olduğum anda dahi tevhid kelimesinin hakkı olan cezalar müstesna, canlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. İmanlarında samimi değillerse, yani Allah bir dediklerinde samimi değillerse, hesabı Allah'a aittir buyuruyordu. Bu aslında Fahri Kainat Efendimizin kainata bakışının, insanlığa bakışının bir çok basit bir ortaya konmuş bir model. Nebi Aleyhisselatü Vesselam yeryüzünün neresinde olsa olsun insanlar Allah'ı bilsinler. İnsanlar Allah'a itikadlarında, inkiyatlarında, boyun eğişlerinde belli bir noktaya gelsinler. Resulullah önce bunu sağlamaya çalışıyordu yeryüzünün tümünde. Ve sonra hususen Allah'ın birliğine, kendisinin peygamberliğinin tebliğine, Kur'an'ın hakikatinin ifadesine çalışıyordu. Eğer Nebi Aleyhisselatü Vesselam La ilahe illallah kelimesinde Allah'tan başka ilah yok kelimesini yeterli görseydi, o zaman melik ve meliklere, imparatorlara, kayserlere elçi göndermezdi. Hristiyanlara gönderdiği elçide siz İsa'nın dinine devam edin demiyordu. Hazreti İsa bir İslam peygamberidir de. Ama Allah Resulü diyordu ki ben Allah'ın Resulüyüm. Kur'an'a gelin kendinizi ve ümmetinizi kurtarın diyordu. Hristiyanlara da bu tebliği yapıyordu Fahri Kainat. O halde şartlar ne olursa olsun, niyet ne olursa olsun, ehli kitapla olan münasebetlerimizde her halükarda ve her hakikatte İslam'ın büyüklüğünü ve tevhidini söylemek, onları Kur'an'a davet etmek, İslam ahlakına davet etmek, belki bizim yaşadığımız değil, Nebi ve ümmetinin yaşadığı o ahlaka davet etmek, Müslümanların görevi olmalıdır. Hiçbir şartta bu görev yerinden kalkmaz. Şartlar ne olursa olsun, mutlak manada Müslümanlar en uygun tarzda, üsluplarını kendileri seçerek bu daveti yapmak zorundalar. Fakat şöyle bir yanlış diyebilirler ki o zaman hocam la ilahe illallah demek yeterlidir. Onlar kendi dinlerini yaşasınlar, bize ne onlardan, biz kendi dinimizi yaşayalım, bize ne onlardan. Bu Resulullah'ın davetini anlayan bir insanın kullanacağı bir cümle değildir. Müslüman savaştan ve şiddetten yana değildir, tebliğden yanadır. Dini anlatmak, ikna etmek, ortaya güzeli koymak tercih onlara ait. Fahri Kainat Efendimiz, onun hedefi Muhammed'in Resulullah'ı söyletmekti. Muhammed Allah'ın Resuludur. Eğer bunu deselerdi aslında Hristiyan ve Yahudiler, Tevrat ve İncil'in hükümlerinden vazgeçmiş olacaklardı. Bu nedenle de bunu söylememeye gayret ederler. Fakat Müslüman sadece kuru bir Muhammed Mustafa'ya inanın cümlesini değil, Fahri Kainat'ın ahlakını ortaya koyarak onları hakikate çağırmak görevinde değiller mi? Bu onların sırtında bir vebal değil mi? Fakat bugün dünyanın bu coğrafyasında genel manada düşününüz. Fahri kainatın hakikatini, Kur'an'ın hakikatini ve Resulullah'ın nübüvvetin hakikatini söyleyen kaç Müslüman var? Haykırabilen, tebliğ edebilen kaç Müslüman var? Bunun tercihini size bırakmak gerekiyor. Hazreti Evs anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın yanındaydık. O Nebi Aleyhisselatü Vesselam bize vaaz ediyorlardı. Bir adam geldi Resulullah'ın kulağına bir şeyler söyledi. O Nebi Aleyhisselatü Vesselam bundan rahatsız oldular. Sonra dönüyorlardı. Fani kainat aleyhissalatü vesselam onu dinliyordu. Sonra adam konuşmasını bitirince Fani kainat bu adamın söylediği sözlerden öldürülmesinin hak ettiğini hükmediyordu. Bunu alın ve götürün diyordu. Adam geri gidince Resulullah seslendi ona. Sen dedi Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet eder misin? La ilahe illallah der misin? Adam derim deyince Resulullah buyurdular ki adamı serbest bırakın. Çünkü o la ilahe illallah demiştir. Bunu söylediği zaman kanları ve malları bize haram kılınmıştır diyordu ve bırakıyordu onu. Aleyhissalatü vesselam. Fahri kainat aleyhissalatü vesselam müşriklere karşı Müslümanlardan bir askeri güç gönderiyordu. Giden Müslüman askerler müşriklerle savaşınca şiddetli bir harp oldu. Müşrikler mağlup oldular. Sahabi anlatıyor. Yanımdaki birisini gördüm, yanımdan hızla gitti, müşriklerden bir adamı yere yıktı. Müşrik yere düşünce, yani şirk eden, Allah'ı inkar eden yere düşünce, dedi ki, eşhedü en la ilahe illallah, şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yani ben Müslümanım diyordu. Buna rağmen yakınımdaki adam mızrakla onu öldürdü. Sonra Resulullah'ın yanına geldi ve dedi ya Resulallah ben helak oldum. Büyük bir günah işledim ey Nebi diyordu. Fahri kainat iki defa soruyorlardı. İşlediğim günah senin ne ki diyorlardı. O Resulullah'a anlatıyordu. Allah'ın nebisinin mübarek simasında gerginlik görülüyordu. Şöyle buyuruyorlardı. Kelime-i şehadet getirmesine rağmen kelime-i şehadet getirmesine rağmen samimiyete inanmadın öyle mi? O halde onun karnını yarsaydın da kalbindekini görseydin ya dedi. Adam dedi ki ya Resulallah, karını yarsaydım kalbindekini bilmiş olur muydum? Saf saf soruyordu sanki Resulullah'a. Resulullah'ın sözünü anlamıyordu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam dönüyor ve şöyle buyuruyordu. O halde sen ne onun konuşunu kabul ettin, ne de kalbindekini biliyorsun. Sen niye öyle yaparsın? Hella şakakta kalbeh buyuracaktı. Ya sen, ya sen, ya sen. Bilmiyordun da, madem ki anlamıyordun da, onun kalbini yarsaydın ya. Doğru söylemediğini söylüyorsun. Sanki biliyormuşsun gibi. Kalbini okuyormuşsun gibi. Nerede biliyordun yalan söylediğin? Nebi rahatsızdı bundan. Nebi mazlumdu. Kılıcın ehli tevhidden birinin sırtına ikrar etmesine rağmen kalkmasından dolayı mahzundu Nebi. İmran bin Hüseyin rivayet ediyor. Sonra diyor ki Resulullah adam hakkında hiçbir şey söylemedi. Yani sen kafirsin veya değilsin, Müslümansın veya değilsin diye adam hakkında bir şey söylemedi. Nihayet adam az yaşadı. Nihayet ölüverdi. İmran anlatıyor. Biz onu defnettik. Ertesi günü sabahı cesedi yeryüzünde görüldü. Toprak onu atıyordu. Medine halkı diyordu ki onu sevmeyen birisi cesedini toprağın üzerine çıkarmış olabilir. Biz onu tekrar defnettik. Ve gençlerimize dedik ki mezarın başında nöbet bekleyin. Ertesi sabah ceset yine yeryüzündeydi. Hazreti İmran bin Hüseyin diyor ki gençler uyumuş olabilirler dedik. Biri fark ettirmeden cesedi çıkarmıştır diye düşündük de. Bu sefer gömdükten sonra bizler orada nöbet bekledik. Ertesi gün gün ışıyınca gördük ki ceset yine toprağın üzerindeydi. Toprak onu kabul etmiyordu. Ve nihayet cesedi yolların arasından birine attı diyecektir. İbn-i Mace'nin rivayetinde. La ilahe illallah'ın hürmeti bu kadar büyüktür. Sonra hadisin başka bir versiyonunda Nebi'ye zikredilecek, ya Resul denecektir ki, olay bundan ibarettir. O şöyle buyuracaklardı, o rahmet peygamberi, mübarek dudaklarından rahmet gelen o Nebi, mübarek nur simasından nur damlayan Nebi, sevgi peygamberi, bazen melhame Nebisi, ama hep rahmet nebisi olan Resulullah buyuracaklardı ki yer o adamdan daha şer kimseyi de kabul etmiştir. Lakin Allah Celle Celaluhu la ilahe illallah kelimesinin Allah'ın katında kendi katındaki büyüklüğünün değerinin hürmetinin büyüklüğünü tazimini size göstermek istedi de onun için. Selam Nebi'ye iman edenlere olsun. ne hakikaten üzerinde çok durulması gereken bir hadis. Yanlış anlaşılmaması, yanlış anlatılmaması gereken bir hadis. Kalbi hasta olanların yanlış anlatmaya çalıştığı bir hadis. Abdullah bin Amr bin el-As radıyallahu anhuma o rivayet edecektir. Şöyle diyordu: Ra'aytu Rasulallah aleyhissalatu vesselam yatufu bil Ka'beti ve yekulu ma atyabek ma atyabeki ve atyaba rihak ma azameki ve azam hürmetik. والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك وماله ودمه. Ben Resulullah'ı gördüm. Kabe'yi tavaf ediyordu da Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzama'yı tavaf buyuruyordu. Şöyle buyuruyordu Nebi: Ey Kabe, sen ne kadar güzelsin. Senin kokun ne kadar güzeldir. Senin büyüklüğüne, azametine ve senin kutsallığının büyüklüğüne hayranım ey Kabe. Ama Muhammed'in canı, hayatı, kudretinin elinde olan Allah'a yemin ederim ki müminin hürmeti, müminin dokunulmazlığı, değeri Allah'ın katında senin hürmetinden şüphesiz daha büyüktür. Dikkat ediyor musunuz hadise? لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ حُرْمَةً مِنْكِ Müminin, bir Müslümanın Allah katındaki değeri İmanıyla beraber bütünleşmiş değeri tabii. Çünkü müminin yüreğinde Allah vardır. Nebi sevgisi vardır. Kur'an muhabbeti vardır. Allah katında onun değeri senden daha büyüktür ey Kabe diyordu. Ve devam buyuruyordu: Müminin malının, kanının kutsallığı seninkinden üstündür ey Kabe diyordu. Ne muhteşem bir hadis. Bazı hadis ravileri senedinde söz söylenebilir demekle beraber, senedini tenkile tabi tutmakla beraber azim bir hadis hakikaten. Müslümanlar bir bütün, bir kardeştirler. Sevgi ve muhabbet yumağı oluşmalıdırlar. Birbirlerine açık ve giydiğini kapatırlar. Birbirlerine merhamet ederler. Birbirlerinin hatasını örtmeye gayret ederler. Biri düştü mü öteki onu kaldırmalıdır. Sonra devam buyuruyordu. Müslümanı anlatırken el mu'minu min men eminehun nasu ala emvalihim ve enfusihim. Ey eminehun nasu min emvalihim ve enfusihim. Vel muhaciru men hecerel hataya ve zunube. Mümin o adamdır ki diğer insanlar malları ve nefisleri noktasında, canları noktasında ondan güven duyarlar. Bize zarar vermez diye ona güvenirler. Muhacir kim ki peki? Kimdir muhacir? Günah ve hatalarından hicret edendir. Günahlarından ve hatalarından korunan adamdır. ve insanlar ne kadar kolay bir şekilde birbirlerinin imkanlarını sarf ediyorlar. Resulullah öyle buyuruyorlardı. Men intebehe nuhbeten meşhureten feleyze minna. Kim sahibi belli olan bir malı gasp ederse, onu yağmalarsa, zorla tabii ki, o bizden değildir. Emanı bizden değil diyordu Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Müslümanın malı, Müslümanın değil sadece, ehli kitabın malı da olsa, bir Hristiyan Yahudinin malı da olsa onu gasp edemez. Alamazsın, hakkın yoktur. Çalamazsın, çırpamazsın. Sahibi Allah'tır. Bu adam onu haramdan mı kazanmış, helalden mi kazanmış? O hesabını Allah'a verecektir. Sen o malı alıp da ikinci bir haram katamazsın ona. Fahri kainat bir müminin yüreğini ifade ederlerken la yezni zani hine yezni ve huve mu'min ve la yeşrabul hamre hine yeşrabuha ve huve mu'min ve la yesriku s-sariku hine yesriku ve huve mu'min ve la yentehibu nuhbeten yerfa'un nasu ileyhi ebsarahum hine yentehibuha ve huve mu'min. Dengeler o kadar sarsıyordu ki, tabii ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında Hazreti Sıddık gibi, Hazreti Ömer gibi, Hazreti Zübeyir gibi, Hazreti Ali gibi, Hazreti Enes gibi, Hazreti Osman gibi, Mikdad gibi, Ebazer Gıfari gibi, Selman'ın Farisi gibi muhteşem hakimler vardı. O cemaatin, o muhteşem cemaatin yüreğinde Nebi ne kadar büyük akisler meydana getiriyordu ki, bunları söylerken cemaat sarsılıyordu aslında. O günahlardan beri olanlar sarsılıyorlardı. Bütün bunlara rağmen şöyle buyuruyordu Nebi Aleyhisselatü Vesselam: La yezni zani hine yezni ve huve mu'min. Zina eden zina ederken mümin olamaz. Müminken zina edemez bir insan. Yüreğinde Allah varsa, yüreğinde peygamber varsa, yüreğinde Kur'an varsa o mümin haldeyken zina edemez. Nasıl Allah, yüreğinde Allah besleyen bir insan nasıl zina eder? Bir anlık bir zevk uğruna imanı nasıl yüreğinden çekip atar? Bunun anlamı şu mu hocam, zina eden kafir midir? Hayır, onu söylemiyoruz. Ehl-i sünnet büyük günahların irtikabı küfür gerektirmez derler. Masiyettir. Ama bazı hadis yorumcuları bu hadisi ifade ederken zina eden zina ettiği anda o anda kalpte iman gider diyorlar. Sonra yeniden iade olur. Vela yazu billah ya Rab. Ve devam buyuruyordu Nebi. وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. İçki içen de içki içtiği anda mümin olarak içki içmez. İçki içtiği anda kalpten o imanın çıkmış olma ihtimali var. Bir anlamı bu hadisin, bir anlamı da şuydu: gerçek bir iman etseydi içer miydi? Gerçek iman etseydi zina eder miydi acep? İmanı tartsın bakayım, sağlam bir iman yok. Bir anlamı odur hadisin. Ama hiçbir hadis alimi kalkıp da içki içen zina eden kafir olur demiyor. Hadislerin yanında yürürken tetikte yürüyorlar. Devam buyuruyorlardı. La yasriku sariku hine yasrik ve huve mu'min. Hırsız da çaldığı vakit mümin olarak çalmaz. Ve devam buyuruyordu Nebi Aleyhisselatü Vesselam: başkasına ait olan bir malı, başkasının malını insanların gözleri önünde zorla alan kişi de bunu açıkça yaptığında mümin olarak bu suçu işleyemez. Hem yüreğinde iman olacak hem bu amelleri işleyecek, mümkün müdür? Nasıl bir iman o? İmanınızı tartıyor musunuz? Gerçek mümin olsaydınız bu fecaatlere imza atar mıydınız? Bir yanıldın, iki yanıldın, bütün bir hayatın boyunca yanılgı devam eder miydi? Ey kabre girecek adam! Dünya bütün zuhrufatıyla, içindeki bütün şatafat ve debdebesiyle yanınızda olsa ne kıymeti var? Bir karanlık çukur. Bazen mezarlığa gidiyor musunuz? Bir yakınız olmasa da bazen bir cenazenin arkasına takılın. Bir mezaristanda, bir kabristanda gezin şöyle bir. Ne hakimler vardır, ne profesörler vardır, ne hocalar vardır, ne gençler vardır, ne ihtiyarlar vardır, yeni doğanlar vardır. Bir bakın o aleme, kimler var, kimler yok. Sohbetin başında arz etmiştim. Bundan 3-4 gün önceydi. Beni aradılar. Ankara İlahiyat Fakültesi'ne geldiğim ilk sene 76 tarihinde, 1976'larda rahmetlik babam o zamanlar Uşak müftüsüydü, sonra İzmir müftüsü oldu. Beni gönderdiğinde bana demişti ki Ankara'da emekli bir hoca efendi var. Eski Ağrı müftüsü olan Süleyman Yaşar Hoca Efendi. Onu bul, ondan ders oku demişti. Hakikaten yerleştikten sonra Ankara'ya, fakültenin ikinci yılındaydı, Hoca Efendi buldum Demet Evler'de, Kızılırmak Camii'nde. Oraya devam eden bir cemaat. Tertemiz bir insan, yüreği pak bir insan, salih bir insan. Yanına gittim ve hocam ders okumak istiyorum dedim. Ben filancanın oğluyum. Ne kadar sevindi. Yanıma bir iki dostumu da aldım. Hafta sonları hoca efendinin yanında ders okumaya giderdik de hoca efendi bizden önce gelirdi camiye. Bizi beklerdi. Kışın ve yazın hiç aksatmadı. Biz aksattık, o hiç aksatmadı. Bazen talebeliğin vermiş olduğu yoğunlukla giremezlikte hoca efendi arardı. O munit sesiyle, o tatlı sesiyle, merhametli sesiyle derdi ki Nihat efendi niye gelmediniz? Hocam geleceğiz derdik, giderdik. Hakikaten selef döneminin salihlerinden bir salihti. Yıllarca devam ettik. İstifade ettik. Sonraki yıllarda o zaman zaman yanıma Diyanet'e gelirdi. Şikayet ederdi. Şekvada bulunurdu televizyonlardan. Üzülürdü. Bazen programları dinlerken iyi bir alimdi. İyi bir hoca efendi. Derdi ki pek ehl-i sünnet kalmadı ortalıkta. Bana dönerdi ve sen konuşmaya devam et derdi. Sen konuştukça ben rahatlıyorum. Allah seni güçlendirsin diyordu, dua ediyordu hocam. Ve işte pazartesi günü bir telefon geldi. Uzun süredir görüşmemiştim. Arayan torunu dedi ki dedem vefat etti. Süleyman Hoca, Süleyman Yaşar Hoca vefat etti. Ehli tasavvuftu da. Hem hocaydı, alimdi, hem hal insanıydı. Gittim cenazesine. Karşıyaka mezarlığında gittim. Oğulları oradaydı. Dostları oradaydı. Bana nasip oldu cenaze namazını kılmak, kıldırmak. Öyle istediler. Namazdan sonra, cenaze namazını kıldırdıktan sonra döndüm ve cemaate söyledim. Şu tabutun içindeki insan salih bir insandı. Ben Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın tezkiye etmeyin Allah'ın huzurunda kimseyi. İyi biliyorum. Ama Nebi'nin kast buyurdukları bu değildi. O salih bir insandı. İlim sahibiydi, mütevaziydi. Bakın hiç ismini duymadınız belki. Biliyorum ki duaları makluptu. Mütevaziydi. Sonra bir kaza geçirdi, hanımı vefat etti. Geçmiş yıllarda o mütevazi hayla yaşamaya devam etti. Eski Arapça metinleri, hat sanatının gerektirdiği o zor metinleri çözerdi. Sinem amca. Sonra aldık onu, hanımının bulunduğu yere götürdük. Hoca efendi mezarını kazmışlardı. Kefenin başından tutmak istedim ben de. Mezara doğru indirirken bir çukurdu mezar. Kapkaranlık bir çukur. Halim bir şekilde indirdik. Yumuşakça indirdik. Dostları iyi biliyorlardı nasıl gömüleceğini. Ve sonra üzerine toprak attık. Karanlık bir çukurda Hoca Efendi ameliyle beraberdi. Orada talebeleri de vardı. Hocalardan birisi, hocam ben talkin okumak isterim, müsaade ederseniz dediler. Olur dedim. Duayı ben yaptım. Kabristanın başında gömüldükten sonra talkini de bir Hoca Efendi okudu. Ve biraz sonra döndük. Hoca Efendi kapkaranlık mezarda ameliyle beraber. Ama mezarlıkta ilginç olan bir şey vardı. Bir Medineli misafirimiz vardı. Nur. O Medineli bir zat her sene gelir, bizde bir ay misafir olur. 20 gün boyunca. Medine'nin yerlisidir. Temiz bir ailedir. Çoluk çocuklarıyla gelirler. Öyle bir muhabbet. Biz mezarlıktan çıkmadan cenaze namazını kıldık, bir rahmet yağdı, bir yağmur. Cenaze gömülüp biz ayrılınca rahmet o kadar arttı ki, yağmur öylesine yağdı ki. Nur'la beraber dönerken, Nur kardeşimizle dönerken, döndü ve o öyle dedi, bak dedi. Çok seviyordunuz bu Hoca Efendi'yi, o tanımıyordu çünkü bizim misafirimiz olduğu için gelmişti Nur kardeşimiz. Rahmet yağıyor dedi, bereket. Ne kadar vakur bir cenaze değil mi demişti. Öyleydi hakikaten, vakur bir cenazeydi. Halim ve Selim'di. Rahmet vardı cenazede, biliyorum. Hoca Efendi vefatından birkaç sene önce tasavvuf büyüklerinden birkaçının hayat hikayelerini ve sözlerini tercüme etmişti. İlminin yanında o şeye de, o yöne de meyli vardı. Tasavvufun rahmetine de meyli çoktu. Rahmet vardı, biz dönerken rahmet aşağıda doğru iniyordu. Karanlık bir çukura Hoca Efendi gitti. Bu işe uzak olanlar da o karanlık çukurdalar. Acep gelen melekler, Allah'a uzak olanları, uzak olup da o kabire girenlere ve Süleyman Hoca'ya aynı bir muamele edecek. O biliyor, sahip biliyor, ben bilmiyorum. Rabbim biliyor, o biliyor. Ama bildiğim bir şey vardır ki, yüreğinde Allah'ı sevenler var ya, Rabbim onları unutmayacaktır. Allah kendisi için atılan adımları, kendisi için yanan yürekleri hiç unutur mu? O bilecektir. Dönerken mezarda, kabristan kapanırken, karanlık çukur orada kalırken, iman ediyorum ki gelen melekler Munisçe gelmişlerdi. Hayatı boyunca ilimden, iyilikten başka bir şey düşünmeyene ne diyecekler ki? Selam olsun inananlara. Selam olsun Rabb'ı bilenlere. Selam olsun kabre giderken mütevazi bir halde giderken arkasından salihti, iyiydi, iyiydi. Mümindi o, hakikaten el hak mümindi dedirtebilenlere.
Hazır mısın söyle dostum, hazır mısın söyle dostum. Göçeceksin bu dünyada, olursun zevk-ü sefadan, seni çağırır yaradan. hazır mısın söyle dostum. Tahtadan ata binmeye, bu dünyadan silinmeye. Tahtadan ata binmeye, bu dünyadan silinmeye. Ruzu mahşere gitmeye hazır mısın söyle dostum.
Bir gün otururken Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyorlardı ki Hazreti Ömer'e, ne olacak haline Ömer diyordu. Hattab'ın oğlu şaşırıyordu, Nebi'ye bakıyordu. Mübarek Nebi boş soruyu boşuna sormayacaktı. Rahmet Nebisi mübarek dudaklarından bir söz dökülüyorsa mutlaka arkasından bir rahmet gelecekti. Ya Nebi Allah diyorlardı, ne yapacağım o gün? Resulullah şöyle buyuruyorlardı, Ömer diyordu, sen mezara konulup da herkes seni bırakıp gittiği zaman çukurunda kendi nefsinle, amelinle, vücudunla baş başa kaldığında bir gök gürültüsü duyacaksın. Yer sanki bölünecek, ayrışacak, iki melek sana doğru gelecek. Ömer diyordu Nebi Aleyhisselatü Vesselam, acayip sesleri vardır, İnsanları ürkütecektir meleklerin o hali. Münker ve nekirin, soruları soranların öyle bir hali vardır. Sen o gün ne yapacaksın soru sorduklarında? Hani biz diyoruz ya, talkin ederken uskur ma kunta aleyhi min şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah, radite billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin aleyhissalatu vesselam nebiyyen ve rasulen diye ifade ederken, talkini okurken aslında selefin öğrettiği o talkini sanki mezarın içindekini duyurur gibiyiz. Sen hatırla diyoruz, hayattayken Allah bir diyordun, Muhammed aleyhissalatu vesselam onun nebisi diyordun da, Kur'an benim kitabım diyordun da, Kabe benim kıblem diyordun da, sen o hal üzerindeysin diyorduk. Biraz sonra sorulacak, Resulullah ona işaret buyuruyorlardı. Hazreti Ömer'in cevabı çok güzeldir. Ya Resulallah diyecekti, benim aklım başımda olacak mı bugünkü gibi? Bugünkü gibi yüreğimde o iman duracak mı? Aynı bilgi duracak mı? Resulullah buyuruyorlardı, aynen duracak ya Ömer. Dönüyordu Hazreti Ömer, Ömer'e yakışan bir cevapla, ya Resulallah o gün o meleklere yeterim diyordu. Yeterim derken cevaplarını veririm. Selam olsun mezarda cevap verebilenlere. Veil olsun ve yazık oldu cevaplar karşısında kekeleyip duranlara. Yazık olsun.
Göçeceksin bu dünyada, olursun zevk-ü sefadan, seni çağırır yaradan. Hazır mısın söyle dostum. Seni çağırır yaradan. Hazır mısın söyle dostum.
Mevlam bize ve sefer rahmet etsin efendim. Efendim bir reklamlarımız var. 91.8 Hedef Radyosu'ndayız. Reklamlarımızı girelim. Biz de bir 5 dakika dinlemiş olalım. Ondan sonra birkaç telefon alacağız ve programımızı bugün böyle bitireceğiz inşallah. Ben canlı yayın telefonlarımızı söyleyeyim biliyorsunuz ama şu anda aramayın tabii. 5 dakika sonra arayın. 397-78-37 397-78-38. Bir daha söyleyelim, 397-78-37 efendim.